Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati başladı. Hoş geldiniz. Bizler ekip olarak sizleri karşılamaya hazırız. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. İşte bu haftada karşınızdayız ve Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene dek de birlikteliğimiz devam edecek. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Çetin Arslan ve Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Malpraktis kavramından söz edeceğiz bu hafta değerli dinleyicilerimiz. Hasta hukukunu konuşacağız. Doktor-hasta ilişkisi ve doktorun sorumluluğuna değineceğiz. İlk sözü hemen Sayın Çetin'e veriyorum. Buyurunuz efendim.
Evet, teşekkürler. Tabii biz bir hafta geçince dinleyicilerimizi özlüyoruz. Umarım onlar da bizleri özlüyorlardır. Çünkü işte gündemdeki olsun işte değişik hukuki konularda onlara bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Böyle kısa kısa da olsa bilgilendirici mahiyette. Bugünkü konumuz gerçekten önemli bir konu, malpraktis kavramı. Tabii malpraktis kavramının Türkçe karşılığı aslında hani görevin niteliği gereği gibi yapılmaması ya da gereği gibi yapılmaması halini Türkçe karşılığı olarak söylüyoruz ama bizde malpraktis kavramı daha ziyade tıp hukuku alanında gelişti ve yerleşti. Evet. Aslında baktığınızda malpraktis mimarlar için de geçerlidir, gazeteciler için de geçerlidir. Yani meslek erbapları için görevin gereği gibi yapılmamasından ya da kötü yapılmasından kaynaklanan sorumluluk diyoruz. Ama Türk literatüründe, Türk hukuk sisteminde daha ziyade hekimlerin sorumluluğu olarak yerleşti. İşte bugün bu konuları aslında hem hukuki ama özellikle de ceza hukuku açısından çok kıymetli hocamız Profesör Doktor sevgili kardeşimiz Çetin Arslan'la birlikte dinleyicilerimize katkı sunmaya çalışacağız. O nedenle de işin erbabı uzmanı hocamız bugün bize engin bilgileriyle yine uygulamadan doğan, kaynaklanan tecrübelerini dinleyicilerimize birlikte aktaracak. Evet, evet sevgili hocam, bir malpraktis kavramına bir giriş yapalım isterseniz sizinle.
Evet, teşekkür ediyorum. Sevgili Süleyman, zaten gayet güzel açıkladın aslında. Malpraktis sadece tıbbi kötü uygulama olarak yerleşmiş sizde, her ne kadar Türk hukukunda ya da Türk uygulamasında ya da Türkçe'ye aslında meslek mensuplarının dediğiniz gibi kötü uygulamasından kaynaklanan olumsuz sonuçları ifade eden bir kavram, aslında tıp kötü uygulamadır özü itibariyle. Bizde tabii hekimlik zor bir iş, biliyorsunuz.
Evet.
Yani hekime gidip de mutlu olan ya da ne bileyim sorun üretmeyen, en azından canı sıkılmayan çok az insan vardır, ama bu illa hekimlerin kötü uygulamasından kaynaklanmıyor. Belki beklentilerin yüksekliğinden kaynaklanıyor. Hekimlik zor bir iş. Bir kere bunu ortaya koyalım önce. Gerçekten zor bir eğitimden geçtikten sonra, zor koşullarda görevin ifa edilmeye çalışılan bir görev. Bunu yaparken de tabii bazen gerek görevin zorluğundan, gerek işte imkansızlıklardan, gerek ne bileyim bazen de ciddi anlamdaki özensizliklerden kaynaklanan kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Biz bunu, bu kötü sonuçları işte hekim hatası diyoruz, doktor hatası diyoruz, işte nasıl desem tıbbi hata diyoruz. Bunlar hepsi aslında bir olumsuz sonucu ifade ediyor. Tabii bu olumsuz sonucun hukukta bir karşılığı var sevgili Süleyman. Yani hem özel hukukta bir karşılığı var, hem de ceza hukukunda bir karşılığı var. Bu durumda tabii hekimlerimizin dar anlamda, geniş anlamda sağlık çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusu olabilir. Hatta disiplin sorumluluğu evet. söz konusu olabiliyor. İsterseniz biraz sonra bunu biraz daha açabiliriz. İsterseniz devam edeyim.
Evet, nasıl, evet çok iyi olur evet. hocam. Zaten cezai sorumluluğu, hukuki sorumluluğu bunlar da değerlendireceğiz.
Diyelim ki bu 3-5 ay önce zannediyorum, hatırlar mısınız? Kastamonu'daki bir uygulama ile ilgili bir haber çıkmıştı. İşte tedavi kanser olduğuna şüphelenen bir kişinin raporuyla diğeri karışıyor ve 2 ay sonra doktor arıyor birine. Özür diliyoruz. Sizin kanser olduğunuzu düşünerek size 2 aydır şu uygulamayı yapıyorduk ama yanlış olmuş. Şeyler karışmış raporlar. Aslında siz kanser değilsiniz. Kanser olan başka birisi. Bakın.
Bir yandan kaç aslında kanser olmadığını öğreniyor.
Şimdi düşünebiliyor musunuz? İki ay ızdırap çekiyorsunuz. Evet. İki ay ve enteresandır. Ben dinlemiştim onu. Şimdi bugün bir Hacettepe öğrencim, onun yeğeniymiş meğerse. O bunu anlattı derste. İki ay sonra, tabii bu arada bir hormon tedavisi falan görülüyor. Ve bu testosteronla ilgili de bir şey herhalde. İnsanda ciddi bir olumsuz değişim yaratıyor. Şimdi birincisi, bakın, bu kişi açısından hasta olmadığı halde bir tedavi uygulanıyor ve aslında sağlığı bozuluyor.
Evet.
Öbür taraftan düşündüğümüzde, diğer taraftan hasta bir kişiye de uygulanması gereken tedavi uygulanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani burada çok korkunç olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ve bunun tabii ki ceza hukukunda da, özel hukukta da bir karşılığı oluyor. Şimdi burada yalnız şunu bir dikkat etmemiz gerekiyor. İzin verene risk denilen bir husus var. Hukuka uygunluk nedeni olarak düşündüğümüz bir şey bu. Hem özel hukukta geçerlidir bu hukuka uygunluk nedeni, hem de ceza hukukunda geçerlidir. Nedir izin verilen risk? Şimdi çok özel bir alan, tıp alanı. Yani kişiler bilgi özel olmalı, donanım özel olmalı, işte ne bileyim ortam özel olmalı ki hakkıyla bir teşhis ve tedavi yapılabilsin. Bütün bunlara rağmen tehlikeli bir iş alanı. Dün madencilikle ilgili konuşuyorduk. Madencilik de tehlikeli bir iş alanı. Tıp da tehlikeli bir iş alanıdır. Yani düşünebiliyor musunuz? Kalbi açıyorsun, küçücük böyle ne bileyim gözle görülemeyen yerlerde bir şeyler yapıyorsun. Bir veriden başka bir şeye çıkarıyorsun, gidiyorsun falan. Bunlar zor işler. Dolayısıyla bu tür işlerde her zaman olağan günlük faaliyetlerden daha fazla bir risk olduğu düşünülür. Ve dolayısıyla siz bu ilişkiye girerken bu riski kabullenmiş olursunuz. Aynı boks maçında olduğu gibi, boks maçında mesela bir ölüm tehlikesi vardır. Siz bunu kabul edersiniz. Çıkarken de, çünkü bu işlerde ölüm riski vardır. Tıbbi şeyde de, tıbbi müdahalede de bir risk vardır. Ve bunu hasta peşinen kabul etmiş oluyor. Şimdi biz buna ne diyoruz biliyor musunuz şeyde? Komplikasyon denilen şey var, komplikasyon gelişti diye söylenir.
Evet.
Aslında bu işte izin verene risk kavramı çerçevesinde oluşan, nasıl desem, olumsuz sonuçlardır. Ama bu mesela dikkatsizlik, tedbirsizlik değildir. Bu ne özel hukukun şeyine girer, ne de ceza hukukunun kapsamına girer. Bu alana geçebilmek için komplikasyon seviyesini geçmiş olması lazım. İzin verilen risk kavramını aşmış olması gerekir zararın ve ihmalin ve bu şekilde bir sonucun ortaya çıkması gerekiyor. Devam edeyim mi Süleyman?
Lütfen. Şimdi biz özellikle tabii hasta hakları ve hasta hukuku aynı zamanda ülkemizde de çok hızlı şekilde gelişim gösterdi.
Evet.
Bu konuda da Türkiye hem ulusal ve uluslararası mevzuatla ilgili uyum çalışmalarını da zaten yerine getirdi. Kendi ulusal mevzuatlarımızda da zaten bu konuya ilişkin yer verildi.
Evet.
Şimdi özellikle hekimin sorumluluğu dediğimiz zaman yerleşmiş Yargıtay içtihatlarımızda da artık bu biraz sonra senin özellikle ceza hukuku alanındaki sorumluluk kaynaklı örneklerinde de göreceğiz. 13. Hukuk Dairesi'nin hukuki anlamda sorumlulukla ilgili vermiş olduğu kararın birinde aynen şöyle diyor, hekimler için özellikle. Diyor ki doktor tıbbi çalışmalarda bulunurken bazı mesleki şartları yerine getirmek, hastanın durumuna değer vermek, tıp biliminin kurallarını gözetip uygulamak, tedaviyi her türlü ihtiyati tedbirleri alarak yapmak zorundadır diyor. Biraz önce senin o vermiş olduğun Karabük'teydi sanırım, örnekte olduğu gibi, Karabük müydü?
Kastamonu.
Hani Kastamonu'daki örnekte olduğu gibi, bu tür verilerin ya da bilgilerin karışması halinde ortaya çıkacak olan olumsuz sonuçların önlenmesi gerektiğini aynı şekilde söylüyor. Yani hem hukuki anlamda hem de cezai anlamda hekimlerin aslında bu zor koşullar altında görev ifa ederken aynı zamanda da bu mesleki dikkat ve özeni yerine getirmek durumundalar. Evet hocam, buyurun.
Şimdi tabii bu malpraktis diyelim, kötü uygulama sonucunda ne oluyor? Bir zarar meydana geliyor değil mi? Bu, bu zararın işte giderilip giderilemeyeceğine, giderilecekse nasıl giderileceğine bakmak gerekir hukukta. Çünkü hastanın bu bir hakkıdır. Doğru mu? Şimdi bir kere öncelikle malpraktis nedeniyle bir özel hukuk anlamında maddi ve manevi tazminat davası veya maddi ve manevi zarar var. Bunun giderilmesi gerekir. Anlaşma olursa, uzlaşma olursa sorun yok. Zarar verenle zarar gören uzlaşırsa giderilir, sorun da kapatılır. Ama eğer uzlaşma olmasa tabii ki bunun yargısal yolla elde edilmesi gerekir. Bu durumda hasta maddi ve manevi zararlarını bir açacağı bir dava ile isteyebilir. Şimdi burada tabii biraz teknik hususlar var. Eğer hekim bunda neler vardır mesela, zarar görmesi nedeniyle işte kötü şey nedeniyle ödemek zorunda olduğu tıbbi giderler, kazanç kayıpları, ne bileyim bu nedenle ekstra yaptığı harcamalar ve gördüğü üzüntü nedeniyle kendisinin ailesini, bunlar maddi ve manevi tazminat davası olarak konusu, maddi ve manevi tazminat davası konusu olarak açılabilecek hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada nereye açılacak dava? Bir kere eğer hekim, şimdi hekimlerimiz kimisi değil mi devlette istihdam ediliyor, kamuda, kimisi özel sektörde. Eğer devlette ise burada idare aleyhine dava açmak, anayasamızın 129. maddesi gelince işte kamu çalışanı aleyhine doğrudan dava açılamıyor. İdare aleyhine açıyorsun, idare. Burada idare mahkemelerinde açıyoruz bunu. İdare de bunu ne yapıyor? Ödediği tazminatı eğer öderse belli süre içinde hekime rücu edebiliyor. Veya sağlık çalışanı, sadece hekim diye düşünmemek lazım. Eğer kamu çalışanı değilse o zaman doğrudan hekime karşı açabileceği gibi nereye karşı açabilir? Eğer diyelim ki bir özel hastanede çalışıyorsa hekim, hem özel hastaneye karşı açabilir, hem de hekime karşı, yani müteselsiz sorumluluk ilkeleri çerçevesinde açabiliyor. Bu davayı da 2014'e kadar Asli Hukuk Mahkemelerinde açılırken, 2014'ün sonu tüketici kanunun Mayıs ayında değişmesi sonrası artık tüketici mahkemelerinde açılıyor. Bu da tabii bazı kolaylıklar sağlıyor şeye, hastalara, ama aksi tabii bunun olumsuz yansıması da gereksiz yere aslında sulh yoluyla çözülebilecek şeyler dava yolu kolay olduğu için davaya dönüşüyor. Bu da adliyelerde iş yığılmasına neden oluyor. Emek mesai harcanması konusunda değil mi? Olumsuz bir durum ortaya çıkarıyor. Şimdi tabii birine bir haksız fiil. Gerçi bu tartışmalı, tıbbi müdahalenin şeyi tartışmalı biraz. Nasıl desem, hele malpraktisin durumu, haksız fiil mi, işte özensizlik mi bilmem, bir sürü bu konuda tartışma var. Haksız fiil olduğunu düşündüğümüzde bu aynı zamanda bir suç da teşkil edebilir ceza hukuk açısından. Şimdi hangi suçlar teşkil edebilir? Şimdi kafanızda bir şekillendirin. Doktor herhalde kasten bu birini öldürmeyecek ya da yaralamayacak. Zaten olursa bu malpraktis falan değil. Ben bazı yazılarda gördüm, malpraktis adı altında kasten öldürme ve yaralamalarda işlemişler ki bu doğru bir şey değil. Bunda malpraktis hani dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle,
değil mi hocam?
Objektif özen yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle işte mesleğin doğru dürüst yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan olumsuz şeylerdir ki. Tabii ki kasten öldürme de kasten yaradım, öyle bir şey olmaz. Bir şey dolayısıyla evet. Bizimki neyle sınırlanacak biraz sonra devam biraz ederiz. Taksirle ölüme veya yaralıma neden olma suçunu olmuş.
Bir de şunu ayırt evet. etmek lazım galiba değil mi? Komplikasyonla doktor hatalarının ayrımına çok iyi bir
evet.
şekilde.
Evet aynen öyle.
Fark etmemiz gerekiyor.
Komplikasyon insanı çok güzel yakalamış. Evet. Harika. Evet. Süper.
Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati'nde çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Profesör Doktor Çetin Arslan ve Avukat Süleyman Çetin konuklarımız. Bu hafta malpraktis kavramı ve hasta hukukundan söz ediyoruz. Malpraktis kavramından ve hukuki anlamdaki düzenlemelerinden söz ettik. Şimdi doktor hatalarından herhalde bahsedeceğiz biraz değil mi Çetin Bey?
Ceza, doktor hataların ceza hukuku yansımaları nasıl oluyor?
Nasıl
bundan
oluyor?
Bahsedeceğiz.
Tamam,
evet.
Buyurunuz.
Şimdi biraz önce de bahsettim. Hekim bir objektif özel yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle bir işte zararlı netice meydana getirmişse hasta üzerinde bunun ceza hukuk açısından bir yansıması oluyor. Bu dediğim gibi taksirle ölüme neden olma veya taksirle yaralama şeklinde ortaya çıkabiliyor. Her ikisi de ciddi suçlar bunlar. Yani suç olarak düzenlenmiş. Her ne kadar taksir de olsa bir kusura dayanıyor biliyorsunuz. Burada yine bir kamuda çalışan doktorla özel sektörde çalışan doktor arasında bir ayrım oluyor. Soruşturma açısından bir ayrım oluyor. Kamuda çalışan doktorlar hakkında doğrudan ceza soruşturması yapılamıyor. Orada öncelikle bir izin sisteminin işlemesi gerekiyor. Yani mülki amir oluyor genelde bu illerde ve ilçelerde. Yine mesela üniversitede çalışan doktorlar açısından ise tamamen üniversite bünyesinde bir soruşturma yapılıyor. Ona göre doğrudan yani bir mahkeme ya da işte yargılamaya başlanmıyor. Soruşturma bu da tabii genelde kamu çalışanlarına, özel değilse doktorlara tanınmış birazcık. Yani hemen herkesin, her kamu çalışanı, kamusal görev yapan herkes de bu tür bir ayrıcalık gibi gözüken ama bence olması zorunlu olan bir koruma, bir süzgeç olayı vardır. Yani her olayda doğrudan adliye giden bir kişinin o mesleğin gereklerini doğru dürüst yapabilmesi, zaman, emek, mesaiden tasarruf edebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla da bu tür bir şey ayrıcalık olarak düşünmemek lazım. Bir süzgeç olarak düşünmek lazım. Böyle de bir imkan söz konusu. Kamuda çalışmayan doktorlar açısından ise tabii bu bir koruma yok. Doğrudan Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını yapar. Evet, gerekli unsurların oluştuğunu, delil olduğunu da kanaat getirirse kamu davasını açar arkadaşlar. Şimdi burada taksirle ölüme, ölüme ve yaralama neden olma suçları. Bunlar biraz değinirse taksir dediğimiz nedir biliyor musunuz? Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak olumsuz bir öngörülebilecek olumsuz bir neticenin öngörülmeyerek zararlı neticeye neden olmak. Yani şöyle düşünelim. Siz aslında hukuken önemsiz bir şey yapıyorsunuz. Fakat orada hukuken önemli bir şey ortaya çıkıyor. Mesela burada işte şu duvardaki düğmeye basıyorsunuz, elektrik düğmesine. Burada nedir amacınız? Işığı yakmak. Hukuken bunun bir önemi var mı? Yok. Ama bunu yaptıktan sonra bir arkadaşınız elektrik çarpıyor mesela. Ne oldu? Hukuken önemli bir netice meydana geldi. Ama sizin istediğiniz bu değildi. Şimdi burada ne oldu? Sizin gerekli dikkat ve özeni göstermeniz durumunda eğer bu olumsuz neticeyi önleyebileceksiniz, burada bir taksirli sorumluluğunuz vardır diye diyoruz buna. TCK'nın 22 Taksim 2. maddesi bunu öngörüyor ve der ki burada işte gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek olumsuz neticeyi meydana getirmiştir, kusurludur ve kusuru oranında da sorumludur diyoruz. Bu arkadaşlar adi taksir dediğimiz o veya basit taksir dediğimiz bir olay. Bir de bilinçli taksir dediğimiz bir şey var. Burada da siz neticeyi öngörüyorsunuz. Diyor ki ya böyle bir netice meydana gelir. Ya düğmeye basarsan Süleyman'ı, Süleyman'cığım yine sizin üzerinizden örnek vermek.
Estağfurullah. Ama çarpmasın. Çarpmasın
yani. ama Süleyman'ı çarpabilir diyorsun ama daha önce çarpmadı. Biz şanssız, bize bir şey olmadı. Ya bunda da pek bir şey olacak gibi gözükmüyor deyip şansına, talihine güveniyorsun veya ustalığına güveniyorsun. Neticenin meydana gelmeyeceğini düşünüyorsun. Tamam mı? Öngörüyorsun ama düşünmüyorsun. Bak öncekinde öngörmen gereken bir şey öngörmüyorsun. Burada öngörmen gereken bir şey öngörüyorsun ama neticenin meydana gelmeyeceğini düşünüyorsun. Bu durumda da bilinçli taksir vardır. Ceza ağırdır. İşte seçenek yaptırılma, çevrilme falan biraz daha zordur. Olası kasta bunun biraz daha ötesi. Sonucu da öngörüyorsun ama sonucu kabulleniyorsun. Bana ne diyorsun? İşte olursa olsun. Süleyman, bir Süleyman gelir, iki Süleyman bir Süleyman gelir, iki Süleyman gelir diyorsan burada da olası kas vardır. İşte orada durum çok değişiyor. Dolayısıyla şimdi bu taksirli sorumlulukta ne oluyor? Özü aslında haksızlığın özü. Doktor ya da hekim ya da sağlık çalışanı kendi eğitim seviyesi, bilgisi, görgüsü, kendinden beklenen bütün o beklenen veya beklenebilecek bütün dikkat ve özeni yerine getirmeyerek bir olumsuz netice neden olmuşsa taksirle ya ölüme ya da yaralamaya neden olmuşsa şundan sorumludur. Bunu dediğim gibi eğer sonucu öngörüp kabulleniyorsa o zaman bilinçli taksirden sorumlu. Ölüm veya yaralamadan.
Evet.
Hele hele işte bana ne dedi. Sonucu öngördü ve kabullendi. Artık burada da olası kas gündeme gelir. Ama tabii bunu çok abartmamak lazım. Bunlar böyle kolay olacak, kolayca gerçekleşecek şeyler değildir.
Peki sevgili hocam. Diyelim ki böyle taksirli bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız, hastalar veya yakınları ne yapmalı, nereye başvurmalı, nasıl davranmalı, hangi hukuki yollara başvurmalı? Eğer burada özellikle ceza hukuku açısından sorumlulukları olan kişiler, sağlık çalışanları hakkında ne tür cezai müeyyideler var? Bu konuda da biraz bize bilgi aktarabilir misin?
Tabii ki. Şimdi söylediğim gibi bir diyelim ki olumsuz bir durumla karşılaşan hasta bunu hemen bir kere o anki hal ve şartlara göre bütün o dayanaklarıyla birlikte, delilleriyle birlikte yetkili merciye iletmek zorunda. Kamu çalışanlarında yetkili merci tabii ki dediğim gibi o şeyin üst merci olabilir. Mesela başhekime iletebilir. Bu hem disiplin açısından bir başlangıç olabilir. Hem de ceza soruşturması açısından bir başlangıç olabilir. Ama şimdi eğer şöyle bir tereddüt olursa ya bu işte biliyorsunuz bu tür bir şikayette kaybedilir, hasır altı edilir, sümen altı edilir gibi bir tereddüt varsa bu tabii ki her zaman için savcılık veya kolluk güçlerine yazılı bir başvuru yapılabilir. Ve bu şekilde ceza soruşturmasının başlangıcı sağlanmış olabilir. Bundan sonra zaten tabii ki taraflar ya ilgili merci gereken delilleri toplamaya girişir. Eğer kamu davasını açmayı gerektirecek bir durum varsa mesela idare buna izin verir. Savcı da davasını açar. Aksi takdirde iş takipsizlikle sonuçlanır veya koğuşturma yeri olmadığıyla sonuçlanır, kapanır. Ama tabii bu şunu da ayırmak lazım. Genelde burada ceza soruşturması ya da kovuşturması özel hukuk anlamındaki haklarımıza hiçbir şekilde hale getirmiyor. Yani ceza mahkemesindeki ceza soruşturmasındaki takipsizlik kararı veya kovuşturma yeri olmadığı kararı hukuk mahkemesi için bağlayıcı bir şey değildir. Kişi her zaman için eğer karşı tarafın kusurlu olduğunu düşünüyorsa burada açacağı bir hukuk davasıyla bu durumu yine uğramış olduğu maddi ve manevi zararların giderilmesini isteyebilir. Yine hakeza bu durumda bir disiplin soruşturması da gündeme gelebilir. Yine inanıyorsa haklılığına disiplin açısından da ilgili kuruma başvurarak gerekli soruşturma yapılmasını isteyebilir.
Peki sevgili hocam bu şeyden bahsettik ya, sorumluluktan işte ortaya çıkabilecek zararlar ve bunun hukuki ve cezai sorumluluğu. Acaba bu taksirin taksirle işlendiği için diyoruz. Çünkü öbürlü zaten taammüt ya da işte tabii, kasıt olacak. Yani evet, işte evet. Serumun içerisinde zehirli bir şey katıştırmak veya ne bileyim bilerek işte evet. bir damarı kesmek falan yani bunlar zaten malpraktis değil, doğrudan doğruya kasıta dayalı evet, adam öldürme. Ancak bazı öyle koşullar olur ki burada ilgili sağlık çalışanına verilecek cezanın niteliğinin değişmesine ya da daha aza inmesine sebebiyet vermesi gerekir. Örnek vermek gerekirse, şimdi çok tam donanımlı bir büyük şehir hastanesinde doğum yaptıran bir sağlık çalışanıyla, bir ebeyle, işte karların yolları kapladığı, işte tıbbi imkanların yetersiz olduğu, köye işte at sırtında, eşek sırtında giderek doğum yaptıran, o iptidai şartlarda doğum yaptıran ebenin ya da sağlık çalışanının sorumluluğu, cezai sorumluluğu açısından da baktığımızda bu şartlar ve durum cezalandırılma açısından da bir değişiklik yaratır mı?
Elbette yaratır. Bir kere şunu, taksirin, taksire dayalı kusurluluğun varlığını kabul edebilmemiz için bir kere kişinin kendi yeteneklerinin içinde bulunduğu koşulların bir kere değerlendirilmesi lazım. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Dağın başında bir doktor bir doğum yaptırıyor ya da bir ebe, yani o koşullar altında elinden gelen en iyisini yapmışsa bunun artık kusurlu olduğunu söylemek mümkün değil arkadaşlar. Yani kusurlu sorumluluk o kadar da basit algılanabilecek bir husus değil. Gerçekten kişi yani yapması gereken objektif olarak o şartlardaki bir hekimde ya da ne bileyim ebede bulunması gereken objektif özen yükümlülüğünü göstermemesi durumunda ancak sorumluluk cihetine gidilebilir.
Evet.
Yani bunu aslında objektif özen yükümlülüğünü şöyle açabiliriz. Dikkatsizlik, tedbirsizlik genel anlamda, meslek ve sanat acemilik özel anlamda, yani bu meslek sahipleri açısından. Acemilik, yani meslek ve sanatını gerekli o bilim ve fennin gerektirdiği standartlarda yapmamak.
Evet. Şimdi zaman aşımı konusuna hiç değinmedik. Hukuksal başvurularda bir zaman aşımı var mıdır Çetin Bey?
Evet, bu konu tartışmalı olmakla birlikte.
Hukukun tespitini doğru bir zamanda yapmak
bir
lazım.
Evet, bir kere şeyin sorumluluğun, sorumlu kişinin ve zararın miktarının belirlenmesine itibaren 5 yıllık bir zaman aşımı kabul ediliyor. Bazı tartışmalı teknik noktalar ve onu burada dile getirmemize gerek yok ama hukukta uzamış zaman aşımı dediğimiz bir şey var. Eylem aynı zamanda mesela Türk Ceza Kanunu anlamında veya başka bir suçu oluşturuyorsa burada artık zaman aşımını ceza kanunundaki suç daha fazla bir zaman aşımı gerektiriyorsa ki mesela 257 mesela görev kötüye kullanmak anlamında 8 yıldır zaman aşımı. Bak 5 yılı uzatıyoruz. Bu 8 yıl içinde de bu daha böyle bir dava açılabilir. Uzamış zaman aşımı bağlamında böyle zaman aşımından yararlanabilir. Daha doğrusu zaman aşımı defiyle kişi karşılaşmaz.
Evet.
Aynı zamanda suç teşkil ediyorsa. Burada suçtan ceza almış olması da tabii ki gerekiyor, onu söyleyeyim. Ve olağan zaman aşımıdır buradaki. Çoğu üstadlar bile karıştırır. Burada olağanüstü zaman aşımını olacağını düşünür. Değil. Suçtaki olağan zaman aşımıdır. Özel hukuka yansıyan uzamış zaman aşımı suçtaki olağan zaman aşımıdır.
Evet. Şimdi sevgili hocam vaktimiz var değil mi?
Vaktimiz daha var. 5 dakika.
5 dakikamız daha var. Şimdi tabii cezai sorumlulukla birlikte bazen de hekimler mesela yapması gerektiği işi yapmadığı için ya da yapmaması gerektiği şeyi yaptığı için de cezalandırılabiliyor. Örneğin koma halinde artık ölmek üzere olan bir hasta üzerinde hekimin deneme mahiyeti ya da sırf hayata döndürmek mahiyetli yaptığı bir hususla, normalde sağlıklı insana yapmaması gereken bir hususu onda hayata döndürmek için yaptığı bir hususla acil olarak kendisine gelen bir hastaya müdahale etmesi gerekirken etmemesi hali var bir de.
Evet. Süleyman'cığım öyle önemli bir nokta değindin ki. Bitirdiysen hemen
bitti,
cevap.
Bitti. Acaba bu şimdi, konuda senin fikrin.
Şimdi bir kere bu ikinci söylediğiniz var ya, aslında işte belki de hani demin kasten dedim öldürme malpraktis kapsamına girmez dedim ama ben gene aynı fikirdeyim. Şöyle, burada hekimler gerek aldıkları diploma, gerek ettikleri yemin, gerekse üstlendikleri görev nedeniyle hastaya tıbbi müdahalede bulunmak görev ve sorumluluğuna görevi vardır. Öyle bir sorumluluğu söz konusudur. Şimdi diyelim ki acil hekim geldi. Acil olarak bir hastaya müdahale etmesi gerekirken çayını yudumlamaya devam ediyor.
Evet.
Tamam mı? Ve hasta orada kan kaybediyor. Efendim veya çok olumsuz koşullarda devam ediyor. Ya da yani işte siz başlayın ben geleceğim diyor. O başka bir şey. Veya telefonla bunu yönetmeye çalışıyor. Yani normal gelip yönetebilecekken telefonu. Şimdi burada ne yaptı? Yapması gereken bir görevi, zamanında yapması gereken yapmaz. Bir görevi, doğrudan yapması gereken bir görevi layıkı veçile yapmadı. O zaman burada şuna bakmamız lazım. Bir, burada mesela o işte bilinçli taksir olası kasta doğru gidiyor iş. Tamam mı?
Evet.
Ve ihmali suretiyle, ihmal sureti insan öldürme diye bir şey var 83. maddede. Garantör durumunda olan, ki burada hekim kanundan ya da sözleşmeden kaynaklı nedenleriyle garantör. Hasta bir kişiye yardım etmek zorundadır. Tıbbi müdahale ve garantördür. Bunu yapmıyorsa ihmali davranışta insan öldürme suçunu diğer koşullar oluşması şartıyla oluşturabilir. Öbür tarafına geldiğimizde, şimdi burada tabii tıbbi müdahale yapılabilmesi için hastanın rıza göstermesi lazım tıbbi işlemi. Tamam. Zaten tıbbi müdahale hukuka uygun kılan husus da budur. Gerçi bir sürü şey var. Mesleğin icrası deniyor bilmem ama rızadır ön plana çıkan hukuka uygunluk nedeni. Şimdi kişi o anda rıza gösterecek durumda değil. Yani rızasını açıklayabilecek durumda değil. Ve biz biliyoruz ki ölüm döşeğinde birisi normal koşullarda kendisine iyi bir doktorun iyi bir şekilde müdahale etmesini ister. Mümkünse yakınlarından alınabilir. Ama değilse burada artık varsayımsal bir rızanın olduğu kabul edilerek hekim müdahalesini yapabilir. Burada da hiçbir beis yoktur. Şöyle düşünüyorum. Aslında basit bir apandisit ameliyatı için diyelim ki müdahale oldu doktor. Uyuttu hastayı. Veya işte bağırsakta bir şey kanser nedeniyle uyuttu. Ama bir baktık açtı karnını. Başka yerle sıçramış şeyler var. Şimdi bunu almayacak mı? Yani izin neye verilmişti?
Evet, sadece
bir yerdeki bir şey için, operasyon için verilmişti. Burada da artık varsayımsal olarak ya da bir rızanın varlığı kabul edilerek hekim müdahale edebilir tıbbi bilgi ve görgüsüyle. Ha burada tabii ciddi bir yanılgısı varsa yine taksirle
evet, sorumluluk.
Sorumluluk söz konusu olabilir ama sırf bu müdahale yaptı diye şey tıbbi müdahale hukuka aykırı hale gelmez.
Arkadaşlar. Evet. Sevgili hocam çok teşekkürler. Gerçekten tabii önemli bir konu bu. Özellikle de hiç kimsenin biz bu tip hatalara maruz kalmasını istemeyiz. Hiçbir hekimimizin bu tür hatalar yapmasını arzu etmeyiz. Evet. Sağlık çalışanlarımızın.
Evet. Evet.
Bu vesileyle bizler her zaman onlara kendimizi teslim ediyoruz. Evet. Çünkü tıp bilimini sadece onlar biliyor. Biz sadece okuduklarımız, bildiklerimiz, öğrendiklerimize kalıyor. Herkese kazasız, belasız, güzel, sağlıklı tedaviler dileyelim biz. Ki hiç olmazsa bu tip evet. sıkıntılardan da bütün vatandaşlarımız uzak kalsın diyelim. Evet. Sağlıklı, güzel günler olsun onlara değil mi?
Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Aynı güzel dileklerle ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Çetin Arslan ve Avukat Süleyman Çetin'di konuklarımız. Hukuk Saati'nin bu haftalık sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Hoşça kalın diyoruz.
Hukuk Saati.